Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırkambar programıyla karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyu değerlendireceğiz Ergün Bey ile birlikte. Ergün Bey bu konuları da geçtiğimiz hafta Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldı. Bunlar devlet terörü uygulayan rejimler. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı bir konuşmaya atfen bu yazıyı kaleme aldığınızı biliyoruz hocam. Yazınızda belirttiğiniz gibi devlet terörü uygulayan rejimler başlıklı yazıyı değerlendireceğiz. Yine programımızın ikinci bölümünde de bugünlerde sıkça gündemimize düşen Milliyetçi Hareket Partisi'nin hazırladığı af tasarısını ve bu afla gelecek tehditleri konuşacağız. Evet. Bildiğiniz gibi Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bu kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu. 24 Eylül'de hocam yanlış hatırlamıyorsam yaklaşık bir hafta önce bu af tasarısı meclise sunuldu. Bu af tasarısı neleri kapsıyor? Muhtemel neticeleri neler olacak? Bunları değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Hocam ben çarşamba günü, geçen hafta 26 Eylül çarşamba günü Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığınız devlet terörü uygulayan rejimler başlıklı yazınızla ve bu konuyla başlamak istiyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada yeni bir kavram aslında ortaya koydu. Dedi ki devlet terörü uygulayan rejimler. Aslında terör dendiği zaman biz devletlere isyan eden, sistemlere isyan eden DAEŞ, PKK, işte IŞİD, PYD gibi örgütleri konuşuyoruz bugünlerde. Ama devlet terörü uygulayan rejim ifadesi de dikkat çeken bir ifade. Önce şunu sormak isterim. Cumhurbaşkanının bu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki hitabını genel olarak hani nasıl değerlendirdiniz? Ve siz de yazınıza böyle başlıyorsunuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışında başka bir siyasetçi diyorsunuz. Çünkü dünya mazlumlarını gündeme getiriyor. Bu manada hem konuşmayı nasıl değerlendirdiğinizi sormak istiyorum. Bir de Erdoğan'ın bu tavrı, dünya mazlumlarına arka çıkması, dünya beşten büyüktür lafı artık bir motto haline geldi bu. Bunu nasıl değerlendirmek lazım hocam? Ardından da bu devlet terörü uygulayan rejim ne anlama geliyor? Dünyadaki bunun uygulamaları neler, hangi devletler bu kapsama girer? Onları soracağım. İsterseniz ilk sorumla başlayalım. Buyurun.
Amerika'daki gezi çok önemli bir geziydi. Çünkü Cumhurbaşkanımız Erdoğan bir dizi farklı görüşmelerde bulundu. Yani oradaki Türk-Amerikan Dostluk Derneği olsun, diğer bir takım lobileri, ziyaretleri olsun. Bu görüşmeler önemliydi. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler'de çok önemli bir konuşma yaptı. Ve hakikaten bu konuşmanın daha önce diyelim temeli oluşturan Dünya Beşten Büyüktür mottosunu daha genişletti. Somut bir takım örnekler ortaya koydu. Ve reformcu bir Erdoğan kimliğini gördük orada. Hakikaten Recep Tayyip Erdoğan yurt dışındaki çabalarıyla, hareketleriyle çok daha farklı bir liderlik ortaya koyuyor. Orada da bunu gördük. Farklı derken şunu kastediyoruz. Dünyada hakikaten ciddi anlamda mağduriyet içinde olan İnsanlar var, kitleler var. Yani göçmen durumunda olan, mültecileşen, topraklarını terk etmek zorunda kalan, terör mağduru olan, yoksullukla cedelleşen bu tür toplumlarla yakından ilgilendi Erdoğan. Mesela Myanmar'da, ondan sonra Uzak Asya'daki tsunami meselesinde Türkiye yardımlarda bulundu. Somali'de ve daha birçok yerde bu destekleri görüyoruz. Hep söyleniyor ve doğru, yani Amerika ve İngiltere'den sonra dünyada en fazla yardım desteğinde bulunan ülke Türkiye. Hatta ekonomik gelir düzeyi açısından düşündüğümüzde
ilk
Türkiye
sırada.
İlk sırada yer alıyor. Bu hem Erdoğan'ın politikasıyla çok ilgili bir mesele, hem de Türkiye'de özellikle muhafazakar sivil toplum çalışmalarının yaptığı önemli katkılar var ve bunun da
kamuoyu vicdanı önemini, da buna uygun aslında buna, hocam. Evet, bizim millet hafızamız.
Bunu da yansıtıyor. Evet. Bunlar önemli. Birleşmiş Milletler'deki konuşmada özellikle vurgulanan şuydu. Yani işte artık 192 mi 194 üye var. Ama öte yandan sadece 5 daimi üye var ve bütün dünya üzerinde onlar karar veriyor. Fakat dünya düzeninin gidişatı da iyi değil. Yani işte ekonomik yoksulluklar var, eşitsizlikler var, etnik çatışmalar var, büyük göç hadiseleri yaşanıyor. Dolayısıyla dünyadaki düzen iyi yürümüyor. Bu 5 daimi üye görevlerini iyi yerine getiremiyorlar. Bundan dolayı da büyük bir mesuliyetleri var. Ama öte yandan sadece hep 5 devlet daimi üye olduğu için 194'ten 5 kişi, yani 189 kişi, 189 devlet burada etkili bir karar almada etkili olamıyor. Katılımda bulunamıyor ve dolayısıyla birçok sorunun kökeni de bundan doğuyor. Bunu genel sekreter de gündeme getirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri hakikaten Erdoğan'ın bu söylemini destekleyici açıklamalarda bulundu ve dedi ki dünyada çok ciddi sorunlar var. Yani işte iklim sorunları da bunlardan birisi. Bunun için çok acil önlemler almamız gerekiyor. Fakat bunları alabilecek yeteneğimiz şu an yetersiz veya çalışmalarımız yetersiz. Dolayısıyla bizim Birleşmiş Milletleri reforme etmemiz gerekir. Erdoğan'ın tabii buradaki açıklamaları kadar, bu açıklamalardan bir tanesi de şu vardı mesela. Dünyadaki zenginliği 62 aile, 62 kişi tekelinde tutuyor.
Evet.
Oysa yani bu neyi gösteriyor? Bu ekonominin çok ciddi anlamda tekelleştiğini, sınırlı sayıda kişilerin ve ailelerin elinde olduğunu, tekelci kapitalizmin bahsettiğimiz sorunların en önemli nedenlerinden birisi olduğu, bu çatışmaların temelinde de ekonomik nedenlerin yer aldığını aslında yansıtmış oldu, söylemiş oldu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler yeni şartlarda görevlerini yerine getirmekte yetersiz. Dolayısıyla biz bunu yeniden dizayn edelim, bunu reforme edelim dedi. Erdoğan burada reformcu tavrıyla ortaya çıkması çok önemli. Çünkü daha önce diyelim Kaddafi de Birleşmiş Milletler'de konuşuyordu. Diğer Orta Doğu liderleri de konuşuyordu.
Ya da Güney Amerika, Venezuela.
Bunlar çok radikal evet, söylemlerini evet, dile getiriyorlardı. Dolayısıyla bunu dünya kamuoyu önemsemiyordu. Bu adamlar kendileri diktatör. Zaten tamamıyla çok radikal konuşmalar yapıyorlar. Ele avuca sığmayacak, hesap kitabın içinde değerlendirilemeyecek yaklaşımlar deyip es geçiyorlardı. Ama Erdoğan öyle yapmadı yani. Mevcut Birleşmiş Milletleri kabul etti, reddetmedi. Onun önemini vurguladı. Dünyanın bugün yaşadığı pratiklere dikkat çekti ve ondan sonra bu pratikte yaşanan sorunları çözme konusunda yetersiz kaldığını, bunun için de yeniden reforme olarak sadece Türkiye değil, sadece Almanya değil, 194 ülkenin hepsinin de dönüşümlü olarak katılacağı bir sistem önerisinde bulundu. Bu aslında Erdoğan'ın Orta Doğu düzeni arayışında konumlandığı yeri de çok etkili bir biçimde anlatıyor. Yani Orta Doğu'da da Erdoğan radikal davranmıyor ama aynı zamanda statükocu davranmıyor. Orta Doğu'ya yeni bir şekil lazım diyor. Mevcut haliyle devam etmiyor. Statükolarla devam etmiyor çünkü diktatörlükler var, belli aileler var, ekonomiler onların tekelinde ve onlara isyan eden radikaller var, şiddet yanlısı olan hareketler var. Bunlarla da yürümüyor. İkisinin dışında yenilikçi olan, reformcu olan, ıslahçı olan yeni ile mevcut durumda gitmiyor ama buna alternatif olarak da gerçekliği de gören bir sistem lazım. Türkiye Erdoğan'la beraber Arap Baharı'ndan bu yana aslında bunu temsil ediyor. Ama yalnız kalıyor. Bir Katar Türkiye'nin yanında yer alıyor. Çünkü Amerika'da uluslararası güçler olarak Arabistan'da Mısır'ın Sisi'si de bunlar statükoların devam etmesini istiyor. Ama bu artık yürümüyor yani. Nasıl dünyada Birleşmiş Milletler sorunları çözmekte yetersizse, aynı şekilde Orta Doğu'da da bu düzenlerin yürümesi yetersiz kalıyor.
Evet hocam, yani bu devlet terörü uygulayan rejimler, o zaman ya Esed rejimi değil mi?
Tabii,
hocam?
Tabii Esed rejimi.
Esed rejimi, Sisi, Muhammed bin Selman. İran rejimi Yemen'de yine yaptıklarıyla bir devlet terörü uyguluyor diyebiliriz.
Haçlı Şabi ile aynı şekilde çeşitli yerlerde, Suriye'de bunları uyguladı.
Evet. Bir de aslında burada mesaj ABD'ye de verilmişti.
Tabii.
Çünkü o da PKK ve PYD aracılığıyla terör yapılarını desteklemekten çekinmiyor. Bunun bizzat Amerika'nın kalbinde, New York'ta böyle anlamışlar mıdır Amerikalılar? Amerika hem konumu itibariyle, gücü itibariyle belki böyle bir şey doğrudan yüzüne söylenemeyecek bir devlet ama aslında bizim için şu anda en büyük devlet terörü uygulayan Amerika diyebiliriz. Ki burada hani Fırat'ın doğusunda da operasyon yapacağız dedi Cumhurbaşkanı.
Çok önemli bir şey.
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz
şimdi,
hocam? Enstrümanları da var. Şu an içinde bulunduğumuz ekonomik zorlukların bir kısmı ABD eliyle oluşturuldu diyebiliyoruz. Evet. Düzeltilmesi yine onlarla iyi ilişkilere
bence
bağlı.
Bence bir sakıncası yok bunun yani. Hakikaten Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile ekonomik sorunlarını çözmek için bir uzlaşıya varacaksa hiçbir sakıncası yok bence bu yani. Biz illa kategorik olarak Amerika'ya karşı olacağız gibi bir tutum içinde olmamak gerekiyor. Biz kategorik olarak dünyada hiçbir ülkeye karşı değiliz. Biz o ülkelerin yaptığı kötülüklere karşıyız. Amerika'nın yaptığı emperyalizme karşıyız. Amerika'nın bizim ülkemizin iç işlerine karışmasına karşıyız. Amerika'nın PYD ve PKK'yı silahlandırarak bize karşı kullanmasına karşıyız. Amerika bunları yapmadıktan sonra Amerika'yla biz güvenlik konusunda da ekonomi konusunda da işbirliği yaparız. Bunun hiçbir sakıncası yok bence. Dolayısıyla Türkiye bu son işte Cumhurbaşkanımızın ve yine aynı şekilde Hazine ve Ekonomi Bakanımız mı? Berat Albayrak'ın.
Evet, Maliye ve Hazine Bakanı.
Evet, görüşmeleri Türkiye'nin ekonomik çıkarları için yapılmışsa ve katkı sağlayacaksa bunun hiçbir sakıncası yok bence. Dolayısıyla Türkiye'de bunun etrafında bir sürü tezvirat dönüyor. Yani efendim biz milliyiz, niye Amerika ile beraber işbirliği yapıyoruz? Elbette milli demek bütün dünyaya gözünü kapatmak demek değil. Milli demek
milliğinin çıkarını gözetmek demek aynı zamanda.
Elbette bu milletin çıkarlarını, geleceğini, huzurunu, refahını, inançlarını düşünerek ilişkilerini sürdürmek demektir. Milli demek bu demek. Milli olmamak ise bunları hiç düşünmeden dış güçlerin çıkarlarını önde tutmak demektir. Şimdi diğer meseleye gelince aslında terör devleti uygulayan rejimler. Bu ifade doğrudan
devlet terörü uygulayan rejimler
ifadesi doğrudan Cumhurbaşkanımıza ait bir ifade. Bu Birleşmiş Milletler'de değil de diğer görüşmelerde yaptığı bir konuşmaydı. Bununla kastettiği bence bölgesel rejimler. Yani ABD rejimi falan değil, Suriye rejimi, efendim Mısır rejimi, ondan sonra Arabistan rejimi, özellikle bu üç rejim hakikaten terör devleti uygulamalarını ortaya koyuyorlar. Mesela Esed milyonlarca insanını topraklarından attı. 1 milyona yakın insanını katletti. Ve devletin sistematiğini kullanarak terörü yapıyor. Yani istihbaratını kullanıyor, silahlı kuvvetlerini kullanıyor. Dolayısıyla basit bir terör olmuyor. Sistematik,
askerleri kullanıyor.
Yıkıcı bir terör oluyor. Kanunlara uymadan yaptığı için terör oluyor. Aynı şekilde Suudi Arabistan'da Muhammed bin Selman Yemen'de yaptıklarıyla bir devlet terörünü uyguluyor. Kendi ülkesinde sahve hareketine yaptığı işkenceler, yaptığı öldürmeler, sürgünler vesaire.
Mısır'da Sisi'nin yaptığı
idamlar, bunlar birer devlet terörüdür. Yaptığı işkenceler, gözaltılar, kurşunlamalar, bunlar birer devlet terörüdür. Dolayısıyla bence Cumhurbaşkanı o bahsettiğimiz diyalektiği Orta Doğu'da aşmaya yönelik bir adım atmak istiyor. Yani diyor ki kardeşim, siz bu tamam, teröristler var, onlarla mücadele ediyoruz. En çok Türkiye mücadele ediyor. Mesela Cerablus'ta DAEŞ'e karşı mücadele etti. Ama aynı şekilde Afrin'de de PYD'ye ve PKK'ya mücadele etti. Yani sadece PYD ve PKK'ya karşı değil, DAEŞ'e karşı da yaptı bunu.
Evet.
Dolayısıyla biz bakın teröre karşı mücadele ediyoruz. Ama mesele sadece bu terörler değil. Aynı zamanda bu terörlerin ortaya çıkmasına neden olan devlet terörü yapan rejimlerdir. Bu rejimlerin uyguladığı bu politikalar nedeniyle insanlar terörize oluyor. Bölge çatışma ve kandan kurtulamıyor. Hatta bu konuda sadece çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni ayrıca eleştirdi. Bizim müttefiğimiz nasıl olur? Silah dolu tırlarla bize karşı olan terörist grupları destekler diye sorgulayıcı bir dil kullandı. Amerika dediğimiz zaman büyük bir ülke. Sadece cumhuriyetçiler veya neokonlar yok. Orada demokratlar da var, halk da var ve dolayısıyla Trump'ın bu siyasetini kızan, kabul etmeyen insanlar da var. Erdoğan bütün bunları düşünerek konuştu ve doğru konuştu bence yani. Evet. Bu açıdan da önemliydi.
Hocam bir de
şimdi bir de orada müsaade ederseniz çok önemli bir şey vardı, mesele vardı, gündeme getirdi. İslam dünyası kuşatılmıştır dedi. İslam dünyasının üzerine çöken emperyalistlere dikkat çekti ama öte yandan dedi ki biz Müslümanlar da suçluyuz dedi. Birbirimize dedi yapmadığımızı bırakmıyoruz, sonra da müminiz diyoruz diyor. Bu öz eleştiri pek yapılmıyor İslam dünyasında. Dolayısıyla bu da bence çok önemli bir konuydu gündeme evet. getirilmesi.
Hocam şimdi son olarak şunu sormak istiyorum. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de çözüm belli. Siz de diyorsunuz ki hani rejimler değişecek.
Evet.
Devlet terörü kullanılmayacak. Bununla ilgili bir fırsattı belki Arap Baharı.
Kesinlikle.
Hani bunların değişmesi için.
Kesinlikle.
Şimdi baktığımız zaman Suriye'deki devlet destekli terörü Rusya destekliyor
evet,
daha çok.
Evet.
Amerika'nın Muhammed Bin Selman'ı desteklediğini biliyoruz. Irak'ta etkin
evet.
olduğunu biliyoruz. Yine İran Suriye tarafından destekleniyor. Ve Arap Baharı'yla ortaya çıkan o fırsat iklimi de kaybolmuş durumda. Ne umuyorsunuz? Bu rejimler nasıl değişecek?
Evet. Şöyle olabilir. Yani yine de bir çıkar yol var bence, bir umut var. O da şu, Muhammed Bin Selman da orada kalacaksa, Sisi de orada kalacaksa, Esed de orada kalacaksa rejimlerini değiştirebilirler. Yani yeni bir anayasaya giderler, herkesin katılımına imkan verirler, onlar da eşit biçimde yarışa girer, tamam. O zaman hakikaten ne teröristlerin dediği olur, ne de diktatörlerin dediği tam olur. Üçüncü bir seçenek olarak bu rejimler kendilerini değiştirebilirler. Çünkü artık rejimler savaşa girdikleri andan itibaren yaşadıklarıyla şu anki durumları aynı değil. Yani Esed 7 sene önceki Esed değil artık bence. Ne istihbaratı öyledir, ne askeri yapısı öyledir, ne rejimi öyledir. O nedenle Esed de artık kendi yapısını kendisi değiştirmek zorundadır. Bu kadar yıkıntıdan, katliamdan ve ölümden sonra. Aynı şey aslında Sisi için de geçerli. Aynı şey bence uluslararası düzen için de geçerli. Uluslararası düzen bunu bu bahsettiğimiz değişimlerin yapmasına destek çıkmazsa kendisi de çok büyük kötülüklerle karşı karşıya kalmaya devam edecek. Kendi yurttaşları, masum insanları katlediliyor. Göçmenler nedeniyle bir sürü yeni ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya geliyorlar. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nde ve özellikle Avrupa'da ırkçılığın yeniden yükselmesi tesadüfi değildir. Bu terör olayları ve göçmenler dolayısıyla burada ırkçılık ve yabancı düşmanlığı yeniden yükseliyor. Ve mevcut devletler de bunlardan çok hoşnut değil yani. Almanya bunu çok istemiyor aslında. Avrupa da istemiyor, Hollanda da çok istemiyor. Irkçı bir siyaset gelsin, yabancı düşmanlığı olsun, ülkemde kargaşalıklar olsun. Bunu istemez. Zaten İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa bunun kılcal damarlarına kadar yaşadı. Yani bu yıkıntıyı yaşadı, ölümü yaşadı. Bu travmaları yaşadı. Bunu yeniden yaşamak istemezler. O nedenle gördüğünüz gibi Avrupa hemen Amerika'dan farklılaştı. Orta Doğu konusunda Türkiye'yi destekleyici tutumlara yöneldi. Almanya'yla biz bir sene önce değil mi boğaz boğazaydık, gırtlak gırtlağıydık. Ama Almanya şimdi değil mi Erdoğan'la daha yapıcı ilişkiler kuruyor. Erdoğan da daha yapıcı ilişkilere yöneliyor. Siz diyor öyle davranıyorsanız tamam. Ben de diyor Avrupa Birliği'ne girmek konusunda adımlar atmaya devam edeceğim diyor.
Evet.
Dolayısıyla bunlar umut verici bir şey. İnşallah bunlar Orta Doğu'ya da yansıyacak bence. Bu bahsettiğimiz seçenek daha güçlü bir biçimde gündeme gelecek.
Evet. Hocam çok teşekkür ederim değerlendirmeleriniz için. Kıymetli dinleyicilerimiz, devlet terörü uygulayan rejimler konumuzdu. Dünyada sadece terör örgütleri yok. Bu terör, devlet terörü uygulayan rejimler başlığı altında ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait bir benzetmeydi bu. Bunun üzerine konuştuk. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde devlet terörü uygulayan rejimleri konuştuk. Bu manada sadece dünyada bir takım terör örgütleri bulunmuyor. Aynı zamanda devlet otoritesini, devlet kurumsal yapısını arkasına alıp adeta terör uygulayan devlet rejimlerini de konuştuk. Programımızın bu bölümünde de af yasa tasarısını konuşacağız. Ergün Yıldırım Bey hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde afla gelen tehditler başlığında bir yazı kaleme aldı. Bazı suç istatistiklerine dikkat çekti. Onun üzerinden değerlendirmeler yaptı. Bunları ele alacağız programımızın bu ikinci bölümünde. Af tasarısı seçimden hemen önce, 24 Haziran seçimlerinden önce, Mayıs ayında olması lazım, MHP tarafından ilk defa gündeme getirilmişti. Yani 5-6 aydır gündemimizde olan bir konu. Bu çok konuşuldu. AK Parti gündemimizde değil dedi seçimden önce de, seçimden sonra da. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi af yasası teklifini meclise sundu. Ve yasalaşırsa da yaklaşık 163 bin kişinin dışarı çıkacağından bahsediliyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız bu meseleyle ilgileniyordu. Onun başkanlığında bu af yasası teklife sunuldu. 24 Eylül tarihinde de sunuldu. MHP'nin teklifine göre ve 19 Mayıs 2018 öncesindeki suçları kapsayacak hocam. 19 Mayıs'a kadar olan suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacağını bildiriyorlar. Teklifin yasalaşması halinde de 162.989 hükümlü faydalanabilecek. Kimler yararlanabiliyor bu yasa teklifine göre? Cinsel saldırı, soykırım, kasten öldürme, çocuk istismarı gibi konuların yanı sıra devlete, hükümete, milli savunmaya, orman kanununa ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar da istisna olacak bu yasaya göre. Ve Fethi Yıldız şunları belirtiyor hocam. Af için Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih olan 19 Mayıs'ı temel aldıklarını belirtiyor. Ve teklife ilişkin de şöyle ilginç bir örnek veriyor. Mesela 24 yıl hapis cezası alan bir hükümlü mevcut yasalara göre bu cezanın 1/3'ini yani 16 yılını cezaevinde geçiriyor. Sonra salıveriliyordu. MHP'nin teklifine göre bu cezadan da 5 yıl daha düşülecek. Yani 24 yıl hapis cezası alan bir hükümlü 11 yıl hapis yatacak. Ceza hükümlünün kalacağı süreden düşülecek. Eğer diyor hükümlü cezaevinde kaldığı süre içerisinde yeni bir suç işlerse cezasında indirime gidilmeyecek deniyor. Çok konuşuldu hocam bu mesele. Siz de hafta sonu bunu yazdınız. Bir takım istatistikler var yazınızda, izniniz olursa onları dinleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Avrupa Konseyi ile Lozan Üniversitesi tarafından 2016 yılında suç üzerine ortak bir rapor hazırlandı. Türkiye'nin de içinde yer aldığı bu rapora göre en fazla işlenen suçların başında hırsızlık birinci, yani %18.9 ile birinci sırada ve 17.5 ile de uyuşturucu ikinci sırada yer alıyor. Yani Dünyada o zaman hocam hırsızlık ve uyuşturucu şu an büyük bir suç oranını teşkil ediyor. Türkiye'de de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklama, suç oranları ve cezaevleri konusunda bilgiler veriyordu. Soylu'nun dikkat çektiği uyuşturucu suçu geçen yıla göre, yani 2017'ye göre hemen 2018'in başlarında %66 oranında artıyor. Gözaltı sayısı yine %55 artmış durumda ve 50 bin kişi yaklaşık, 245 bin galiba Türkiye'deki hapishanelerin kapasitesi, 50 bini bu uyuşturucu suçundan tutuklu ve 50 binde FETÖ'den tutuklu insan bulunuyor. Şimdi hocam tabii bunların neredeyse üçte ikisinin serbest kalacağından bahsediliyor. Yani hukuki temellerini çok bilmiyoruz ki bizim konumuz da o değil şu anda. Yani şu an için deminki sayıyı düzelteyim. 15 Haziran itibariyle Adalet Bakanlığı'nın sunduğu verilere göre cezaevlerinde 224 bin kişi var.
Evet.
Ve bütün cezaevlerinin kapasitesi de 202 binmiş.
Evet.
Yani yaklaşık 20-25 bin kişilik bir fazlalık var. Aslında hocam sizin yazınızda da belirttiğiniz gibi burada konuşacağımız birkaç mesele ortaya çıkıyor. Ben önce şeyi sormakla başlamak isterim. Hem affı konuşacağız biz ama sizin hemen yazınızın başında verdiğiniz istatistik, yani dünyada uyuşturucu ve hırsızlık artıyor. Türkiye'de de
artıyor.
Artmış durumda.
%60.
Bunun sebepleri nedir? Çünkü bu arkasında başka toplumsal yaraları, gerçekleri de barındıran bir durum. Uyuşturucu suçu özellikle. Bunu bir değerlendirebilir miyiz? Ardından mahpus sayısına af ne getirecek, ne götürecek, onlara da sonra döneriz hocam.
Tabii bu bununla ilgili çalışmalar var. Hırsızlığı neden kaynaklanıyor, uyuşturucu bağımlılığı neden kaynaklanıyor? Bu dünyada da çok ciddi bir sorun. Türkiye'de de, yani Sayın İçişleri Bakanı açıkladığı gibi, 2018 yılında ilk 6 ayında ciddi bir artış var yani çok. Hakikaten felaket dediğimiz şey bu. Yani biz felaket deyince sadece efendim depremle birlikte olan yıkıntıları düşünüyoruz. Büyük hastalıklarla gelen ölümleri düşünüyoruz. Ama burada da bu kadar hırsızlık ve bu kadar uyuşturucu suçunun yaygınlaşması, oranının işte %60 olması bizim büyük bir afetle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu artık sadece bir adli mesele değil, bu bir toplumsal mesele. Çünkü çok geniş bir etki alanı var. Uyuşturucu zengin fakir ayrımı gözetmiyor. En zenginine de ulaşıyor, en fakirine de. Bonzai dediğimiz şey 10 liraya, 15 liraya alıyorsunuz, 20 liraya alıyorsunuz. İlkokullara kadar, ortaokula kadar yansımış. Üniversitelerde bakıyorsun kullanılıyor aynı şekilde. O muhafazakar veya laik fark etmiyor yani. Her kesim içinde bakıyorsunuz maalesef. Biz bir gençlik araştırması yapmıştık 2015 yılında. Hiç ummadığım halde muhafazakar kesimde de bunun ciddi bir tehdit olduğuyla karşı karşıya kalmıştık. Dolayısıyla şimdi dünyada neden artıyor? Dünyada tabii Avrupa'da maneviyatsızlık var. Onun ciddi bir etkisi var. İnsanlar maddi olarak, refah düzeyi olarak çok iyi bir aşamaya gelmişler, tatmin olmuşlar. Ama boşlukta kalınca madde bağımlılığına yöneliyorlar. Ama Türkiye'de daha farklı bir şey. Bence Türkiye'de maddi refah düzeyiyle ilgili değil, Türkiye'de organizeli bir şey. Bir ticaret, bir endüstri olarak hem dünyada hem Türkiye'de. Ama Türkiye'de sadece bir endüstri, bir ticaret haline gelmesi söz konusu değil. Bununla beraber nesilleri yok etmek isteyen, ya uyuşturucu maddeyi en çok kullanan genç nesillerdir. Ergen gençlerdir. Bu gençleri zehirlemek isteyen, bu toplumu zehirlemek isteyen, bu toplumu yok etmek isteyen güçler kimse onlar yapıyor herhalde. Çok büyük paralar kazanılıyor. Madde bağımlılığı artık bir ticaret olmuş. Bunu organize eden güçler var. Çeteler var. Yani devlet içinde, devlet dışında, başka yerlerde, uluslararası bağlantıları var. Dolayısıyla bu sorunla başa çıkmak için küresel işbirliği gerekiyor. Bir ülkenin kendi başına bununla başa çıkması zor. Ama aynı şekilde bu kadar hırsızlığın dünyada olması ekonomik eşitsizlikle de ilgili bir şey. Ciddi bir ekonomik eşitsizlik var. Ekonomik daralmalar var. İnsanlarda kanaatkarlığın yok olması var. Mülkiyetle ihtiras düzeyinde ilişki kurma çabası var. Bütün bu faktörlerle birlikte hırsızlık artıyor aslında. Madde bağımlılığı artıyor. Biz kendi ülkemiz açısından düşündüğümüzde hakikaten bu af yasasıyla beraber gündeme gelmesi Allah'ın da bir takdiri belki. Bizi daha çok uyarıyor. Her parti elbette afı gündeme getirebilir yani. Kendi hakkı MHP'de bir af tasarısında ortaya koydu. Bunu gündeme getirebilir. Kendi tabanının taleplerini içermiş olabilir. Ama aynı zamanda bizim de yurttaşlar olarak, farklı siyasi kulvarlarda yer alan insanlar olarak bunu tartışmamız, bunu anlamaya çalışmamız, bunun olumlu olumsuz yönlerine dikkat çekmemiz gibi bir hakkımız var.
Evet.
Bunun hakikaten topluma katkısı, faydası nedir? Genel olarak bu af çıktığı zaman niçin çıkıyor bu af? Bu içerideki bu kadar kişi yeterli düzeyde ıslah edilip mi toplum içine bırakılıyor? 150 bin kişi az bir kişi değil. Her bunun 50 bin kişisi uyuşturucudansa, uyuşturucuya giren insanlar sıradan basit satıcı torbacı deniyor ya. Hayır, o torbacı bir şebeke içinde çalışıyor. O torbacı bir örgütlenme içinde, bir organize suç içinde, bir çete.
Yani ferdi basit bir suç değil bu.
Ferdi basit bir suç değil. Sen o 50 bin kişiyi bu topluma bıraktığın zaman 50 bin kişilik bir suç ordusu, suç şebekesi demektir. Bu hakikaten bizim toplumumuzu ciddi anlamda yaralayacak bir şey. Ha, göstergeleri ortaya koyarsınız. Ya bu 50 bin kişi bak, bunun %50'si ıslah oldu, şu davranışlara yöneldi. Bunların artık topluma yeniden katılma imkanlarını, şansını verelim bunlara. Kader kurbanıydılar, buna yöneldiler. O zaman anlaşılır bir şey.
Orada şu
istatistik. Ama böyle bir veri de yok. Böyle görmek, bir istatistik de yok.
Hocam şunu görmek lazım orada. O 50 bin kişi kaçıncı acaba suçunu işledi orada?
Evet.
Yani ilk defa mı sabıkalı oldu? Sabıka kaydı, evet. İlk defa mı işlendi? Orada onlara bakmak lazım yani.
Hırsızlık dediğimiz şey de sadece bir insanın mülkiyetine el koymakla sınırlı bir şey değil. Yani gidiyor içeri insanlar, yeni gelinlerin diyelim kolunu kesiyor, öldürüyor, bilmem ne yapıyor, tecavüzde bulunuyor.
Yani içinde cinayeti ve tecavüzü de barındırabiliyor.
Barındıran bir suç tarzı.
Evet.
Dolayısıyla efendim adi suç dediğimiz şey daha kötü bir şey. Siyasi suç, aslında bence siyasi suç affedilebilir. Çünkü siyasi suç, Sayın Cumhurbaşkanımız da çok güzel söyledi. Bunun ilkesini ortaya koydu. Dedi ki devlet kendisi affedebilir.
Ama kendisine suç. Karşı işlenen suç.
Kendisine karşı işlenen. Yani kendisine karşı işlenen tabii ki diyelim devletin polisini öldürmüşse, askerini öldürmüşse bunun affı olmaz. Ama diyelim devlet rejimini değiştirmeye yönelik efendim propaganda yapmış.
Yazmış.
Konuşmuş. Bilmem konuşmuş. Sonra da bunu yaptıklarım yanlış diyor. Ve af istiyor. Bu makul bir şey. Devlet affedebilir. Bakar hakikaten bu insan artık bu düşüncesinden vazgeçmiş, pişmanlık duyuyor. Dolayısıyla ben bunu affedebilirim diyor. Ama bir insanın malını çalmışsınız. Bir insanı öldürmüşsünüz hırsızlıktan dolayı. Uyuşturucudan dolayı bir insanın oğlunu zehirlemişsiniz. Ve bunu ancak çocuğu bu illete bulaşanlar bilir yani. Benim hanım da psikolog olduğu için bazen anlatıyor, oradan yani biliyorum. Çok hakikaten Allah korusun insanın başına bile gelebilecek en berbat bir şey. Bir sürü insanlar bunun için tedavi oluyor, kurtulamıyor, uğraşıyor, bilmem ne. Gençler bir ölüyorlar bundan, hayatları boyunca bu zorlukları yaşıyorlar. Şimdi bunları nasıl biz affedebiliriz yani? Bazı aileler çocukları hatta dışarı çıkmasın, kalsın belki orada ıslah olurlar diye düşünüyor bu uyuşturucu bağımlısı haline gelenler ve suç işleyenler için diyorum. Çünkü uyuşturucu bağımlısı hale geliyor, ailesinin parasını çalıyor. Annesiyle babasıyla hiç istenmeyen, değil mi, kavgaları yaşıyor.
Evet.
Bunların arkasında neler var yani?
Babalar
şimdi
katil oluyor, oğullar katil oluyor.
Biz bu psikolojileri, bu sosyolojileri, bu psikiyatrik durumları düşünmeden salt düzeyde rakamlar üzerine, salt düzeyde hukuk bilmem ne üzerinden.
Bir de şu da konuşuluyor hocam. Sayılar deyince yani. Hani bu devlete bir mahkumun günlük maliyeti 78 evet. liraymış.
Evet.
Artı kapasitenin, hapishanelerdeki kapasitenin yaklaşık 25 bin üzerinde bir mahkum var.
Bu mahkum
hani
var.
Bazı koğuşların çok kalabalık olduğundan bahsediliyor.
Tamam.
Ve bu tüm bu mahkumların yani bu 224 bin kişinin mahkumu. De yıllık giderinin 6 milyar 402 milyon olduğu söyleniyor.
Bir para
yani. Ya biri hele bunları hiç gündeme getirmemesi
evet.
lazım.
Evet.
Bize çok fazla
evet.
maliyetleri var.
Evet.
Bu maliyetleri bunun düşünmeliyiz.
Yani bunun yolu lazım. Var. Mesela bunun yolu Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ilkeye göre bir pratik ortaya koymak. Nedir? Devlete karşı suç. Diyelim ki iltisak diye bir kelime kullanıyor. Şey, iltisak FETÖ ile beraber duyduk. Yani FETÖ yapısının bir sohbetine gitmiş. O yapı henüz daha Türkiye'de meşru iken, okulları açması meşru, sohbetini yapması meşru, toplum nazarında meşru. Dolayısıyla insanlar orada sohbete gidiyor. Yurduna gidiyor, kalıyor. Gazetesini alıyor. Dershanesine gidiyor, okuyor. Devletin meşru okulları bunlar. Dolayısıyla burada FETÖ'nün merkezinde yer almamış. Mahrem imamı olmamış. Somut diyelim hırsızlık, işte o soru çalma vesaire. Ondan sonra darbeye girme, örgütleme. Bunlara girmemiş. Bunlara bulaşmamış. Binlerce insan var mesela. Ve bu insanların %90'ının annesi, babası, halası, teyzesi, kayını, kaynatası da muhafazakar kesimden oluşuyor. Mesela bunlara yönelik bir af tasarısı çıkarılabilir. Ve bu insanlar hakikaten belki pişman olacaklar. Ve gerçek yüzü FETÖ'nün ortaya çıktıktan sonra onlarla ilişkilerini sürdürmemişlerse ve somut bir suça da bulaşmamışlarsa bunlara af sağlanabilir. Ve o zaman o kadar hapiste insan da kalmaz.
Evet.
Yani.
Evet hocam.
Ve bu toplumun yaralarını sarmak manasına da gelebilir. Affedicilik de önemli bir şey. Ama bu affettiğin zaman da topluma maliyeti geri dönmeyecek. Topluma maliyeti hırsızlık olarak geri dönerse, topluma maliyeti katliam, öldürme, tecavüz,
Hırsızlık.
Uyuşturucuya alıştırma, gasp diye geri gelirse Allah korusun, bu af olmaz yani.
Evet. Yani hocam siz de yazınızın son cümlesinde diyorsunuz ki milletin sosyolojik bağışıklığını darmadağın eden suç şebekelerinin af ile beraber yeniden güçlenmesine izin vermemeliyiz.
Evet, benim
diyorsunuz.
En büyük korkum o yani. Suç evet. şebekesi ve uyuşturucu burada birinci derecede çok
evet.
önemli.
Herhalde hocam mecliste bu konu çok ayrıntılı olarak tartışılacak.
Evet.
Daha çok şey yazılacak, konuşulacak bu meselenin üzerine. Siz evet. de afla gelebilecek muhtemel tehditlere bu manada evet. yazarak dikkat çekmiş oldunuz. Çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bugünkü 40 Ambar programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.